Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, haftada bir radyonuz TGRT FM'de yayınlanan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Bütün TGRT FM çalışanları adına bu programa emeği geçen bizler hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul tarihi ve güzelliği itibariyle çok eskilere dayanan dünyadaki belli başlı birkaç şehirden en mühimi ve en enteresanıdır hiç şüphesiz. Geçmişteki tarihçilerin şehrin kuruluşuyla alakalı olarak bize verdikleri kat'i tarih M.Ö. 657 yılıdır. Bu tarihten sonrası çeşitli kaynaklarda teferruatıyla beraber anlatılıyor. Ancak bundan öncesine ait bilgiler yalnızca efsanelere dayanıyor. Bu sebeple milattan önce 657 yılından önceki devirler karanlıkta kalmıştır. Bu demek değildir ki ondan önceki çağlarda buralarda kimse yoktu. Elbette o çağlarda da buralarda insanlar yaşıyordu. Ve Allah'ın tabii güzelliklerin en güzelini ihsan ettiği bu bölgede küçük şehir devletçikleri kuruluyordu. İstanbul'un havası, suyu, iklimi ve deniz kıyısında bulunuşu itibariyle M.Ö. 657 yılından evvel de buraya çekici bularak insanların gelip yerleşmeleri mantığa daha uygun. Hem sonra Trakya o çağlarda meskun olduğu gibi Kadıköy'de de yaşayanlar vardı sevgili dinleyiciler. Kırım ve Anadolu'nun göç yolları boğazlardan geçmekteydi. Bu sebeple İstanbul göç yolları üzerinde bulunduğu için buradan geçenlerin bir kısmının bu bölgeye yerleşip kalmaları kuvvetle muhtemeldir. Klasik kitapların pek çoğunda ve bilhassa Plinius'un bir eserinde M.Ö. 657 yılından evvel burada Lugos veya Lycus adlı bir köyün bulunduğundan bahsediliyor. 1871 yılında Rumeli Demiryolu'nun inşa esnasında ve 1921-23 yıllarında yapılan kazılarda bu Lugos'un veya Lycus'un kalın duvarlarının izlerine rastlanmıştı. Sarayburnu'nda devam edilen kazılarda Kiklop devrine ait bir takım eşyaların ortaya çıkışı da bunu ispatlamaktadır. Sevgili dinleyiciler, eski devirlerde halk arasında yaygın bir efsane vardı. Buna göre Hazreti Süleyman Saba Melikesi Belkıs'ı hava değişimi için Sarayburnu'na göndermişti. Meşhur Evliya Çelebi'mizin de bu mevzuda anlattığı hikaye şöyle. İyi biliniyor ki Hazreti Süleyman dünya üzerindeki bütün mahluklara hükmeder ve onların dillerinden anlardı. Buna rağmen Okyanus denizinde bulunan Ferenduz Adası hükümdarı Saydun'a bir türlü söz geçiremiyordu. Bu gururlu adam Hazreti Süleyman'a boyun eğmiyordu. O karaların hükümdarıysa ben de denizlerin hükümdarıyım. Onun askeri varsa benim de vardır diye karşı çıkıyordu. Hazreti Süleyman bunu içerledi. Askerlerine ve hayvanlarına emir verdi. Yeryüzündeki bütün cinlere, perilere haber saldı. Ve bir kara bulut gibi Ferenduz adası üzerine eserek Saydun'un ülkesinin altın üstüne getirdiler. Ada halkını esir ettiler. Esirler arasında Saydun da vardı. Saydun, Hazreti Süleyman'ın huzuruna çıkartıldığında meşhur ateş saçan kılıcıyla gazaba gelerek mağrur hükümdarı öldürdü ve kızını da yanında alıkoydu. Kralın kızı Alina, yeryüzünde eşine az rastlanır bir güzellikteydi ve ganimet olarak da bu Hazreti Süleyman'a düşmüştü. Hazreti Süleyman bu kızı kendisine eş seçti. O sıralarda Saba Melikesi Belkıs da vefat etmişti. Rivayete nazaran Bursa'nın kazalarından Aydıncık'ta veya bugün Balıkesir, Erdek yakınlarında bulunan Edincik'te vefat ettiği söylenir. Neyse, Hazreti Süleyman bu Saydun'un güzel kızı Alina ile evlenerek Rumeli'ne döndü. Fakat Alina şeytanın teşvikiyle devamlı ağlardı. Hazreti Süleyman bu güzel karısını hep gözü yaşlı gördüğü için bir gün niye ağlıyorsun? Gözyaşlarının dinmesi için dile benden ne dilersen diye sordu. O da ya Eminullah dedi. Bana dünyanın en güzel yerinde bir saray yaptır. Ki ömrümün geri kalan kısmını bu sarayda dua ve ibadetle geçireyim dedi. Ancak böyle dedi gözlerimin yaşı diner. Hazreti Süleyman güzel hanımının bu dileğini hemen yerine getirmek için inlere, cinlere, perilere emir verdi. Ve dünyanın en güzel yerini aratmaya başladı. Cinler ve periler aldıkları emirle yeryüzünün havası, suyu ve tabiatı en güzel olan bütün yerlerini 7 günde dolaştılar ve Hazreti Süleyman'a haber getirdiler. Hazreti Süleyman genç ve güzel eşini de yanına alarak kendilerine çok yakın olan bu yere gittiler. Sarayburnu'nun bulunduğu tepeye geldiklerinde hava kararmıştı ve geceyi burada geçirdiler. Gün ağarırken Alina çevresine baktığında buranın güzelliğiyle adeta büyülenmişti. Ve Hazreti Süleyman'a işte dedi. Benim düşlediğim yer burasıdır. Dünyayı dolaşsak buradan güzeli bulunmaz. İşte istediğim sarayı burada yaptır diye yalvardı. Üstelik Hazreti Süleyman ve eşi Alina o sabah uyandıklarında havanın ve suyun güzelliğinden kendilerini eskisinden daha genç ve daha kuvvetli, daha zinde hissetmişlerdi. Hemen burada ihtişamlı bir saray yaptırdılar ve kıyamete kadar yeni ve güzel kalsın diye de dua ettiler. Evet, efsanenin bundan sonrası pek güzel bitmiyor sevgili dinleyiciler. Sonra ortaya çıkıyor ki bu Saydun'un kızı, Hazreti Süleyman'ın güzel karısı meğerse babasının resmine taparmış. Hazreti Süleyman Alina'nın bu sırrını öğrenince babası gibi kızı da öldürtmüş ve hüzünlü bir şekilde, mahzun bir şekilde Kudüs'e dönmüştü. Orada babası Hazreti Davud'un başlattığı Mescid-i Aksa'yı tamamlatmaya çalışırken vefat etti. Evet, bu hikayeden başka İstanbul'la alakalı daha pek çok enteresan Bizans ve Osmanlı efsanelerine de rastlamak mümkün sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, biz yine tarihi kayıtlarda ifade edilen ve İstanbul'un ilk kuruluşuyla ilgili hadiseye geçelim. İstanbul'un ilk kurucusu Vizas'tır sevgili dinleyiciler, tarihi bilgilere göre. Vizas'ın bugünkü Sarayburnu'na gelerek burayı çok beğendiği ve şehri kurduğuyla alakalı iki tür rivayet var. İlki şöyle: bu Vizas, Poseidon ile Deroes'in oğullarıymış. İstanbul havalesinde dünyaya gelmiş. Fakat tarihçilerden Argos'a, Östasyus'a ve Bizanslı Stefan'a göre Megara'dan, yani Yunanistan'ın ilk yerlilerinden olup da buraya gelen muhacirlerin reisiymiş. Bu Megaralılar kendilerine yeni bir yurt edinme maksadıyla Delfin'de bulunan Apollon mabedinin kahinine müracaat etmişler. Ve nereye gidip yerleşelim diye sormuşlar. Bunun üzerine kahin kendilerine körler ülkesinin karşısına gidin yerleşin cevabını vermiş. Bir muamma bu. Anlaşılması güç bir cevap. Bunun üzerine Megara halkından bir grup, başlarında reisleri Vizas, yola koyulmuşlar. O zaman Finikelilerin elinde bulunan Halkedon'a veya Kalkedonya namı diğer oraya, yani bugünkü Kadıköy'üne geldikleri zaman kahinin sözlerini hatırlamışlar. Karşıda bulunan Sarayburnu görmüşler. Tarihçi Herodot'a göre Kalkedonya halkı Megara halkından 17 sene önce buraya gelip yerleşmişlerdi. Bir taraftan boğaz içine, diğer taraftan Marmara'nın göz kamaştırıcı güzelliğine bakmışlar, büyülenmişler. Kahin demişler, doğru söylemiş. Sarayburnu gibi eşsiz güzellikte bir yer varken hiç burada oturulur mu? Buraya yerleşenler gerçekten kör olmasalardı, karşıyı görüp oraya yerleşirlerdi diyerek Sarayburnu'na geçip yerleşmişler ve işte Bizans'tan olmuş Bizans. Meşhur Yunan tarihçisi Herodot ise bu hadiseyi daha başka bir şekilde anlatıyor. Ona göre Megabaz adında İranlı bir kumandan İstanbul'a kadar gelmiş, Sarayburnu karşısında oturanları görmüş ve Sarayburnu dururken Kadıköy'ü tercih etmelerine bir mana verememiş ve onları körlükle itham etmişti. Fakat gerçek olan, Bizans idaresindeki bir grup Megaralı'nın Yunanistan'dan M.Ö. 657 yılında, yani tarihçi Önsebios'a göre de 30. Olimpiyat'ın 3. senesinde, yani M.Ö. 658 yılında kalkıp Yunanistan'dan gelerek Sarayburnu'na yerleşmeleri ve şehre hükümdarları, kumandanları Vizas'a izafeten Bizanka veya Bizantiyon adı verilmiş. Ve bugünkü Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde kurulmuş. Etrafını da küçük surlarla muhafaza altına almışlar. O günkü surlar zamanla denizin taşıdığı kum tabakalarıyla kıyıyı genişletip büyüttüğünden içeride kalmış. Büyük ihtimalle böyle. Bu Vizas'ın kurduğu Bizans şehrinin ilk hudutları Yalı Köşkü Kapısı, yani Evgenios Kulesi'nin bulunduğu nokta, Babali yani Strategion, Zeynep Camii, Zeynep Sultan Camii, Ayasofya Meydanı'nın Divan Yolu kenarı, ki buraya Milyon deniyordu, Eski Gülhane Hastanesi, Değirmen Kapı. İşte burasıydı eski Bizans'ın hududu. Kalın surlarla çevriliydi bu sınır. Buranın sahile bakan kısmının duvarları alçaktı. İşte bu sebeple dalgaların tahribatından korunmak maksadıyla buralara kalın iri taş yığınları yığılmıştı. Vizas ve arkadaşları şehri kısa zamanda geliştirdiler, eski Yunan ve eski Roma şehirlerinin derecesine yükselttiler. Evet, Bizans şehri geliştikçe göze çarptı ve sık sık da saldırılara, tecavüzlere uğramaya başladı. Romalıların eline geçene kadar doğudan ve batıdan birçok milletlerin akınlarına karşı koyuldu. Bilhassa Trakyalıların hücumları bazen kuvvetle bazen de siyasetle savuşturuldu. Bizans'ın karısı Fidali'nin de bu hususta büyük katkısı olmuştu sevgili dinleyiciler. Şehir gittikçe genişledi. Ve M.Ö. 5. asırda Yunan-İran savaşlarında büyük zarar gördü. M.Ö. 500 ile 490 yılları arasında İran hükümdarı 1. Darius, yani Dara ismiyle maruf malum, şehri ele geçirmeyi başardı ve her tarafı yakıp yıktı. Bir ara İyonyalıların ve Kiserkes'in, yani Serhas ismiyle biliniyor, Acem hükümdarı, onun hakimiyetine girdi Bizans. Ve M.Ö. 479 yılında İranlılarla yapılan harbi kazanan Ispartalıların eline geçti. Tabi bu Isparta Yunanistan'daki Isparta. Ve Platea Savaşı'nın gaibi Ispartalı Pozanias Bizans'ın da hükümdarı oldu. Böylece Bizans Yunan Birliği'ne katıldı. Pozanias dışarıdan getirdiği halkı buraya yerleştirdi. Böylece şehir bir kat daha büyüdü. Sıralarda Ispartalılarla Atinalılar arasında devamlı bir harp sürüp gidiyordu. Galibiyetler durmadan el değiştiriyordu. Sırasıyla Atinalı Simon, Atinalı Alkibiades, Lekemonyalı Lisandros, Atina'nın müttefiki Trazivolos ve M.Ö. 363 yılında da Tepli Epaminondas gibi şahsiyetler bu Bizans'ı ele geçirdiler. Şehir halkı galip gelen tarafa yanaşmak suretiyle varlığını bir müddet daha koruyabildi. Bu devletler tabi her seferinde şehre muhacirler getiriyorlar. Nüfusun artmasını ve şehrin gelişmesini temin ediyorlardı. Bu sıralarda Bizans Senato ile yönetiliyordu. Ve Karadeniz'den geçen gemilerden de vergi alıyordu. Geliri buydu. M.Ö. 340 yılında Makedonya kralı Filip şehri muhasara etti. Fakat Yunanlardan yardım gelmesi üzerine muhasarayı kaldırdı. Bir müddet sonra Filip'in oğlu Büyük İskender Yunan ittifakına karşı çıktığında bu ittifakı destekleyen Bizans'ın üzerine yürüdü ve şehri tabii ki zapt etti. M.Ö. 323 yılında İskender'in ölümüyle generalleri arasındaki anlaşmazlıklar neticesinde şehir elden ele dolaştı. Hatta bir ara Keltlerin taarruzuna bile maruz kaldı. Bizans, Romalıların Doğu Savaşları sırasında sevgili dinleyiciler biraz olsun nefes aldı. Hatta 200 yıla yakın hür bir idare bile kurdu. Daha sonra Roma İmparatoru Vespasianus bu şehri ele geçirdi ve onu Roma eyaletleri arasına kattı. Mitridat harplerinde Roma'ya sadık kaldı. Onun için iç işlerinde serbest bırakıldı ve her yıl Roma'ya elçi gönderme hakkına sahip kılındı. Ayrıca İmparator Caius'un altın parasında da görüldüğü üzere Bizantiyon'a yani Bizans'a metropol unvanı verildi. Ve Romalılarca Praetor veya Arhont denilen bir kumandan bile tayin edildi Bizans'a. Artık Bizans çok zenginleşmiş, nüfusu da artmıştı sevgili dinleyiciler. Milattan sonra 330 yılına kadar Roma'nın bir eyaleti iken, bundan sonra Roma'nın idare merkezi olmuştu. Milattan sonra 395'e kadar da bu böyle devam etti. O tarihte Batı Roma'dan ayrılan Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri oldu.
Yolun uzun gurbet acı.
Evet sevgili dinleyiciler, o zamana kadar her şey güzeldi. Ancak milattan sonra 194 yıllarında Bizans şehri ilk defa acılı, korkunç günler yaşamaya başladı. Roma İmparatoru Septimus Severus'un askerleri Suriye Lejyonu kumandanı Pascanius İmparatoru ilan etmişlerdi. Bizans da baktı, Pascanius daha güçlü, tuttu onun tarafını. Hatta yardım bile etti. Sonunda bu ikili mücadeleden galip çıkan İmparator Septimus Severus oldu. Tabii buna çok öfkelendi ve intikamını şehirden korkunç bir şekilde aldı. Ordusuyla şehrin çevresini sardı, tam 3 yıl boyunca içeriden ve dışarıdan kuş uçurtmadı. Halk bu 3 yıl boyunca açlıktan bitkin bir vaziyete düştü. Önceleri fareleri, sonraları da açlıktan ölüp giden halkı pişirerek yemek zorunda kaldılar. Açlık ve sari hastalıklar artık tahammül edilmez hale geldi. Ve şehir çok telafat verdi ve neticede teslim oldu. Septimus Severus şehre girdi. 10 binlerce kişiyi kılıçtan geçirdi. Buna rağmen öcünü alamayarak Bizans'ın sağlam surlarını, bütün resmi binalarını, tiyatrolarını, hamamlarını yıktırarak ortalığı harabeye çevirdi. Askerler akla gelmedik işkencelerle halkı aylarca inletmişlerdi. Şehrin serbest lisesi, otonomisi falan kaldırıldı ve Perintos'a, yani Ereğli'ye bağlı bir köy haline sokuldu. Fakat aradan 7 yıl geçince Septimus Severus yaptıklarına pişman oldu. Zira Asya kıyısında bulunan istilacı devletlere karşı Roma'nın bir kalesi vazifesini sürdüren bu şehrin kıymetini iyi anladı ve hemen şehrin yeniden inşaını istedi. İmparator Septimus Severus'un oğlu Antonio Caracalla rica etti ve şehir yeni baştan ve eskisinden daha geniş ve güzel olarak inşa edildi. Ve kendi adına izafeten de şehre Antonio Augusto adını verdi Caracalla. At meydanına büyük bir hipodrom yaptırdı. Sonraları devamlı inşaatla büyütülen bu hipodromun genişliği 180 metre, uzunluğu da 370 metreyi bulmuştu. Ki içine 100 bin seyirciyi aldığı söylenir. Bununla da kalınmadı sevgili dinleyiciler. Şehrin müdafasını kolaylaştıran surlar yeniden öylesine güçlü, öylesine mukavemetli bir şekilde yapılmıştı ki tarihe Septimus Severus surları olarak geçti ve ün yaptı. Ne yazık ki bu surların kalıntıları zamanımıza kadar gelememiştir. Sonraları Sincellus'a göre Claudius devrinde 500 kayıkla Azak Denizi'ni ve Karadeniz'i geçen İllyriyalılar, yani şimdiki Arnavutların ataları, Bizans'ı ve Üsküdar'ı zapt etmişlerdi. Fakat tarihçi Nikeferos'un söylediğine göre şehrin asıl talihini değiştiren ve kalıcı olan Licinius'un mağlubiyetiyle şehrin kapılarını kapamasına rağmen Bizans'ı ele geçirmeyi başaran Konstantinus olmuştu. Milattan sonra 326 yıllarında Roma İmparatoru Konstantinus Roma'yı terk ederek imparatorluk merkezini Bizantiyon'a, Bizans'a taşıdı. İlk işi şehrin imarına girişmek oldu ve Septimus Severus surlarını yeni baştan tamir etti ve şehrin çevresini 33 metre daha da genişletti. Surlar 5 tepeyi içine alıyordu. Malum İstanbul 7 tepedir ve 6. ve 7. tepeler surun dışında kalıyordu. Şehrin imarında 40 bin got askeri çalıştırılmıştı sevgili dinleyiciler. Yeni yollar açılmıştı. Büyük meydanlar yapılmıştı. Yan yana abideler, sütunlar, hamamlar ve sarnıçlar inşa ettirilmişti. Başka başka şehirlerden heykeller getirtilmişti. Bizans ihtişamlı bir şekle bürünmüştü. Ve burayı imparator Roma gibi 14 bölgeye ayırdı ve vali tarafından idare edilen bir şehir durumundan çıkardı. Ve Roma'nın haiz olduğu bütün imtiyazların hepsini ona da verdi. Tarihçi Sozomenos ve Nikeforos'a göre şehirde kurduğu yeni mahkemelere, tayin ettiği hakimlere de Roma'dakilerin sahip olduğu aynı hakları, aynı hürriyetleri verdi. İmparator Theodosius'un kanunnamesinde de ifade edildiği gibi kazanılan bu hakları şehrin meydanlarında ilan ettirdi Konstantinus. Hatta şehre Nea Roma, yani Yeni Roma adını verdi. Hatta şehir bir müddet de böyle anıldı. Böylece Bizantiyon, kuzey, güney ve doğuda, hatta Akdeniz'de, İstiria'dan yani Yugoslavya kıyılarından Libya'ya kadar bütün milletlerin baş şehri olarak ilan edilmiş bulunuyordu. Bundan böyle de yeni kurucusunun adıyla, yani Konstantinopolis, Konstantin'in şehri olarak anılmaya başlanmıştır. Araplar bu isme izafeten Bizans'a Konstantiniye demişler. Türkler de Konstantiniye'nin veya Konstantinopolis'in bozması olan İstanbul'u kullanmışlardır. Şehrin inşa neticelendiğinde sevgili dinleyiciler, Konstantinus kendi adını verdiği meydana şehrin kaderini temsil eden bakırdan yapılmış bir heykeli büyük bir merasimle dikti ve ona Alexander kronolojisine göre Antuza adını vermişti. Theodosius ve Justinianus'un kanunnamesinde bütün şehre Antuza adı verildiği yazıyor. Antuza o zamanki dilde mamur manasına geliyordu. Şehrin küşat merasimi eski tabirle, yani açılış merasimi 11 Mayıs 330'da yapılmıştı sevgili dinleyiciler. Şehirdeki eğlenceler tam 40 gün süreyle devam etti. İmparatorlar kazandıkları zaferlerini koruyucuları kabul edilen mukaddes bakire Meryem'e hediye ettikleri için Konstantinus da kendi adıyla yeniden kurduğu bu şehri Meryem Ana'ya ithaf etmişti. Görülüyor ki artık Bizanslılar da Hristiyanlığı benimsemişlerdi. Sevgili dinleyiciler, o zamanki Hristiyanlık alemi Roma ile Nea Roma adı verilen Bizans arasında Katoliklik ve Ortodoksluk şeklinde ikiye ayrıldı. Ve Sen Andre'nin de Rusya'dan Bizans'a kadar gelerek din propagandası yapması işte bu tarihlere rastlar. İmparator Konstantinus'un Bizantiyon'u baş şehir olarak seçmesine ve burayı dilediği şekilde imar etmesine dair çeşitli tarihçiler ortaya çok enteresan iddialar atıyorlar. Onlardan belli başlıları şunlar sevgili dinleyiciler. İmparatorluk tahtı Roma'da bulunduğu çağlarda ahlak çok bozulmuştu ve binbir çeşit ahlaksızlıklarda giderek artmıştı. Üstelik Cermenler sık sık Roma'yı tehdit etmekteydiler. Konstantinus baş şehri Truva'ya nakletmeyi düşünmüştü. Ancak Dicimius'la savaşa tutuştuğu için bir süre için bu kararından vazgeçti. Kayserili Osep'in yazdığına göre Konstantinus bu harp sırasında zaman zaman müşkil durumda kalınca savaşı kazanmak için sık sık tanrısına yakarmıştı. Dicimius'u sonunda mağlup edince bunu Allah'ın bir lütfu bildi ve idare merkezini putperestliklerle dolu olan Roma şehrinden kaldırıp Bizans'a nakletti. Bu Konstantin'in annesi Hristiyan'dı sevgili dinleyiciler. Onun için kendisi Hristiyanlara karşı çok iyi davranırdı. Hatta ordusundaki Hristiyan askerleri kendisine bağlamak için bayrağına haç işareti koymuştu. Ancak kendisi resmen Hristiyanlığa geçmedi. Paralarında putperestlik işaretleri bulunduğu gibi kendisi putperestliğin dini bir rütbesi olan baş pontif ünvanını muhafaza ediyordu. Bizans senatosunun Hristiyanlığı resmi din olarak kabulü daha sonraki imparator 1. Theodosius zamanındadır sevgili dinleyiciler.
Tel tel tararım zülfü.
Evet, Roma İmparatoru Konstantinus'un Bizans'ı başşehir olarak seçmesine ve burayı imar etmesine dair dedik. Çeşitli tarihçiler enteresan iddialar, efsaneler ortaya atıyor. Bunlardan bir tanesi de Julianus'a ait. Buna göre İmparator Maximianus açgözlü ve cimriydi. Bunun için büyük bir servet biriktirmişti. İşte bu yüzden imparatorluk içinde gittikçe artan bir para sıkıntısı çekilmeye başlanmıştı. Konstantinus imparator olunca işte bu serveti halka harcamak gayesiyle Bizans'ı yeniden inşa ettirmişti. Evet, Zosimos'la Libanius ise şehrin yeniden kuruluşundaki başlıca sebebi İmparator Konstantinus'un Roma'daki putperestlere karşı duyduğu nefrete bağlamışlardır sevgili dinleyiciler. İşte bu sebeple Roma'yı terk etmiş, payitahtı için bir yer aramıştı. Önceleri Truva yakınlarında bulunan Boğazhisar'ın ucundaki ve Kum Kale'nin kuzeyindeki Sigion denilen düzlükte inşaya başlamış bu şehri. Fakat sonra her nedense burayı yarıda bırakmış bu inşaatı ve yer itibariyle tabii çok daha güzel olan Bizantion'u tercih etti. Sozomenos, Teofanes ve Julius Pollux da Boğazhisar'da başlanılan inşaatın yarıda bırakılmasını ilahi bir ilhama bağlamışlardır. Bizanslı tarihçiler Severus, Konstantin Manaze ve Zonaras bu olayı şöyle naklediyorlar. İmparator Konstantinus bu Boğazhisar'ı Sigion'u bırakıp İstanbul Boğazı'na geldiğinde önce Halkedon'da yani şimdiki Kadıköy'ün yerinde yeni bir şehir için inşaata başlamış. Fakat bu defa da işçilerin kullandıkları aletlerin kartallar tarafından kapılarak birçok kereler Bizantion'a götürüldüğünü görmüş. Onun üzerine bu yeni şehri işte Bizans'ta kurmaya karar vermiş. Buradan da anlaşılıyor ki sevgili dinleyiciler, Latin ve Grek yazarları Konstantinopolis'in bu ikinci kere kuruluşunu hep ilahi bir işarete bağlamışlardır. Hatta bizzat İmparator Konstantinus bile şehrin Allah'ın emriyle yapıldığını söylemektedir. Ermeni tarih yazarı Horenli Moses de İmparator Konstantinus için Roma'ya dönmeye kendisini mecbur hissetmedi. Bizantion'a geçti ve ilahi bir yoldan aldığı emir üzerine payitahtını orada kurdu diyor. Bu da bütün bu söylenenleri doğruluyor. Hatta bu hadiseye daha geniş bir şekilde Latin yazarlarında, Mamezburyalı Alkemus Wilhelmus'a ve Rahip Robertus'un ve Centurus'un eserlerinde de rastlamak mümkün sevgili dinleyiciler. Evet, Roma'nın 49. imparatoru olan Konstantinus İstanbul'a geldiğinde 42 yaşındaydı sevgili dinleyiciler. Ve o günden sonra İstanbul çeşitli milletlere mensup ordular tarafından pek çok kereler kuşatıldı, istilaya uğradı, yakıldı, yıkıldı, sonra yeniden inşa edildi. Şehirde çıkan büyük isyanlar on binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Vahşetin, barbarlığın en acı numunelerini ve darbesini de Avrupa'nın Haçlı ordularından görüp yediler sevgili dinleyiciler. Soyulan, yok edilen, yakılıp harabeye döndürülen bu şehrin ve öldürülen insanların tek mesulü Avrupalılardır. Hiçbir Avrupalı devlet yoktur ki doğuştan payitaht olan bu şehirde işlenen cinayetlerden atalarını sorumlu tutmasın. Ancak sevgili dinleyiciler, genç bir hükümdar Fatih Sultan Mehmet bu şehri zapt ederek Türklerin eline geçmesini temin etmekle onun talihini dedirmişti. Bundan sonradır ki bu büyük ve ihtişamlı şehir asıl layık olduğu milletini buldu ve hakiki medeniyeti bundan sonra yaşadı. Zira Türkler İstanbul'a girdikleri zaman sevgili dinleyiciler, Blakerna Sarayı'nın Somaki süslü mermer salonlarında oturacak tahta bir sırayı dahi bulamadılar. Ve Haçlıların şehre girdiğinden bu yana temizlenmemiş ocaklardan çıkan zifli dumanların duvarları katranla sıvanmışa döndürdüğünü hayretle gördüler. Türkler eğer Bizans'ı o gün almasalardı, bugün Ayasofya bile yerinde duramazdı. Türkler bu şehre girdikleri gün eski Konstantiniye şehrinin yerinde yerler esiyordu. Ve atalarımız bu şehri kısa sürede yeni baştan üçüncü kere ve çok daha ihtişamlı bir şekilde imar ettiler ve yeni bir Türk şehri olan İstanbul'u vücuda getirdiler. Bugün bütün dünya o tarihi İstanbul'a hayranlık duyuyorsa bunu soylu ecdadımıza borçlu olduğumuzu iyi bilelim.
Thank you. rüzgar. Yolda yolcu var benim. Yağmaya esmer rüzgar. Yolda yolcu var benim. Bak şu gönül çırpınıyor, yalı bir kuş gibi. Bak şu gönül çırpınıyor, yalı bir kuş gibi. Yorum gelmiyorsun sanki gibi. Bekliyor gelmiyorsun sanki unutmuş gibi. Yağma yağmur esmer rüzgar, yolda yolcu var benim. Yağma yağmur esmer rüzgar, yolda yolum var benim.
Evet sevgili dinleyiciler, gün geçmiyor ki İstanbul'u programlarımıza konu almayalım. Ama İstanbul bu güzelliğiyle devam ettiği müddetçe yine böyle 2-3 programdan birine konu olmaya devam edecek şüphesiz. Ve böylece Çınaraltı programının da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın.
Çınaraltı.